أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من مشى مع ظالم فقد أجرمه يقول الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. Allah'ın istemediği bir hayatı dayatıp insanlara zorbalıkla haksızlık yapan zalim bir kimseyle beraber olup onunla hareket eden kimse onun işlediği büyük suça ortak olmuş olur. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurdu. Gerçek şu ki biz mücrim günahkarlardan intikam alacağız. Allah korusun. Secde Suresi 22. ayet. İslam dini, kitabı Kur'an, Peygamberi Muhammed Aleyhisselam olan bir din. Rabbi Allah ve kıblesi, hedefi Kabe, Hudellinnas. Kur'an'ın anlatım modeli Peygamberimizde de görüyoruz. Bazen cennet yolunu tarif ederken, bazen cehenneme gidişten söz eder. Bazen iyileri, bazen kötüleri anlatır. Hayır ve şer birlikte tanıtılır. İbadet ve itaat edenlerle isyan edenleri arka arkaya sıralanmış görüyoruz. İşte bu da cehenneme giden insanların, cehenneme gidecek insanların halinden söz eden bir şerefli söz Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Men meşa ma'a zalimin. Bir adam zalimle birlikte yürürse, Türkçe'de zalim denilince anasından, babasından, atasından, hocasından, çocuğundan öğrendiği zalim yerine İslam'ın zalimle kastettiği anlaşılsın diye kitaba tercüme biraz uzunca yerleştirilmiş. Allah'ın istemediği bir hayatı dayatıp insanlara zorbalıkla haksızlık yapan zalim. Öyle demeseydi, sözlük anlamıyla zalim, bir toprağı kazmamanız gerekiyor da kazmışsanız toprağa zulmettiniz. Buna göre olmayacağınız yerde olmak, olacağınız yerde olmamak şeklinde anlaşılır zalim. Hatta mesela bir ayet, birkaç ayet zalimi şöyle tanıtır. Allah'a yalan isnadıyla iftira edenden daha zalim kim var? Allah'ın demediğini dedi diyen, Allah'ın dedi dediğini de demediği şeklinde anlayan insan zalimdir. Bir başka ayet, inne şirke le zulmun azim şeklinde bir tarif yapar bize. Yani şirk var ya şirk, hani Allah'a yetki sınırlaması getirmek, Allah'ın hayata karışma yetkisini sınırlamak, Allah ile beraber başkalarına da bu yetkiyi vermek, verdiğini zannetmek, işte bu şirk gerçekten azim, muazzam bir zulümdür. Yani insanların reddetmesi mümkün olmayan korkunç bir zulüm. Yine Kur'an'da değişik zulüm tariflerini görebilirsiniz, hadislerde de. Öyle ki zulüm, insanoğlunun Allah'ın istediği gibi hayat tarzının dışına çıktığı her noktadır. Çünkü Allah adaleti emreder. Bunun mukabili zulümdür. Zulüm ise kişinin anasına, babasına, oğluna, kızına, ekmeğine, suyuna, içine, dışına, iç dünyasına, dış dünyasına, Allah'ın ve Resulünün isteğinin dışında bir hareket tarzı geliştirmesi demek ki, böyle bir adam, yani Allah'a rağmen kural koyan adam, Allah'a rağmen hayat programı belirleyen veya örnekleyen ya da ortaya koyan ya da yaptırmaya çalışan adam, bu zalim adam, işte o zalimle birlikte yürürse kişi, hayatını onunla beraber yaşarsa, onun yanında yer alırsa. Ama ben bir işimi gördürmek için yanında sokakta bir kere yürümüştüm, çarşıda bir kere görünmüştüm. Yani eğer o zalime zalimsin demek içinse, senin işin buydu ya, onun için yanında yürümüşsen güzel, devam et. Ama değilse onun zulmünü ortadan kaldırmak için değil de sen onun zulmüne rağmen onunla bir iş görmek için yürümüşsen dikkat et fakat ecrame. O zaman onunla birlikte suça ortak olmuş hem de büyük bir suça ortak olmuş olursun. Cürüm sahibi, suç sahibi olursun. Zalimle beraber yürüyen, zalimle birlikte olan, onunla birlikte hareket eden kimse onun işlediği büyük suça ortak olmuş olur. Hatta hadislerden öğreniyoruz. Yeryüzünün bir yerinde birisi zulmetse birisine, yeryüzünün başka bir yerinde birisi bunu duysa, orada olmadığı halde katılsa, benimsese, oh olmuş dese, sanki o zulmü işleyen adam o gibi, o da ona ortak olmuş demektir. Ama hemen yanı başında bulunuyorsa, gücü yetmediği için, Allah'ın kabul edeceği bir mazeretten dolayı müdahale edemiyor ama kabul etmiyorsa işte o adam da sanki onu görmemiş gibidir. Böylece cürüm ehli olmak yani cehennemlik olmak gerçekten korkunç bir sonuç onları bekliyor. Çünkü Secde suresi 32. sure yani 22. ayette Allah-u Teala şöyle buyurur. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ Kim ki Allah'ın ayetleri, Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde onlardan yüz çeviriyorsa, bu zalimdir, ondan daha zalim kim vardır? Hem ayet diyeceksiniz, hem gerçekle yüz yüze karşı karşıya gelecek, hem ayetten haberdar olacak, ayetler, Rabbin ayetleri, hayatı düzenleme programı gündeme getirilecek, haberdar edilecek, hem de o da yüz çevirecek bunlardan, bundan daha zalim mi? Dikkat edin, işte o adam, o zalim, inna minel mücrimin, muntakimun, mücrimdir. Böyle cürüm ehli olanlardan da Allah intikamını alır, yani cezasını verir. Yasin suresinde de duymuşsunuzdur. Cennetlikler hoş bir ortamda, kendileri ve eşleri gölgeliklerde koltuklara dayanmış, rahat ve huzur içinde. Dünyadakiyle kıyaslanmaz güzellik, yiyecekler, içecekler. Rabbin onlara hazırladığı, onların diledikleri her şey ve her şeyden daha ötesi selamun kavlen min rabbir rahim. Rahim olan Rabbin onlara sözlü selamı, bizzat selamlaması. Artık selam üzeresiniz, selam içindesiniz, selamettesiniz sözünün orada gerçekleşmesi. Allah selam verecek. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor muyuz? Bundan daha ötesi var mı? Ama hemen arkasından وَمْتَعَزُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Siz ey mücrimler, siz ey cürm ehli olanlar, siz ey cehenneme hak edenler, siz şöyle kenara çekilin bakalım denilecek. Çünkü Allah اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُب۪ينَ وَاَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ buyuruyor. O günde söyleyecek, bugün de söylemiş. Siz ey Ademoğulları, ben sizden bir anlaşma yapıp söz almamış mıydım? Hani şeytana kul köle olmayacaktınız, o sizin en büyük düşmanınız, net, ayan beyan, açık düşmanınız ve sadece bana kul olacaktınız, işte müstakim sırat budur diye. O gün bunun tersine, bunun zıttına, buna aykırı hareket edenler, işte onlar cürüm ehli ve geçin bakalım siz, şöyle cehenneme doğru denilecek zalimlere. Allah korusun. Tekrar okuyorum. Men meşa ma'a zalimin fakat ecrame. Yekulullahu Teala inna minel mücrimine müntakimun. Allah'ın istemediği bir hayatı dayatıp insanlara zorbalıkla haksızlık yapan zalim bir kimseyle beraber olup onunla hareket eden kimse onun işlediği büyük suça ortak olmuş olur. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurdu. Gerçek şu ki biz mücrim günahkarlardan intikam alacağız. 910 Men neza'a yedehu min at-ta'ati lem yekun lehu yevmel kıyameh hüccetun. وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاةَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً Allah'a ve Allah'ın emredip yükümlü kıldıklarına itaatten yüz çevirerek sırtını dönen kimse, kıyamet gününde kendini aklayacak bir delil bulamayacaktır. İslam toplumundan ayrılarak farklı bir yol tutturan ise, İslam öncesi cahiliye toplum yaşantısıyla ölmüş olur. Allah korusun. Böyle diyor aleyhissalatü vesselam, siz de daha önce dedikleri, bundan başka dedikleri doğrultusunda anlamaya çalışın. Ben anlamak için sesli düşünüyorum. Yanlış anlamalarıma uyarlarınızı bekliyorum. Ama tehlikeli bir konudan haberdar kılındığımız için Allah'a hamd ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun için salatü selamda bulunuyoruz. Onu bize rahmetelil alemin göndermiş olan Allah'a hamdimizi tekrar ediyoruz. Düşünün. Men nezaa yedehu minatta'a. Kim ki elini itaattan çekerse, yani Allah'ın istediği itaat ortamının dışında kendisine bir hayat tarzı bulursa, lem yekun lehu yevmel kıyame hucce. Kıyamet günü artık onun bir delili olmayacak. Kendisini aklayacak, kendisini kurtaracak bir imkan bulamayacaktır. Eğer o dünya hayatında itaattan elini çekerse. İtaatı ele almak, itaata el uzatmak, itaatı elinde tutmak, itaatte olmak, itaatle birlik olmak, bu Allah'ın istediği bir hayatı yaşamak demektir. Kim ki bunun dışına çıkarsa, sırtını dönerse, yüz çevirirse, ilgilenmezse, yani Allah'ın kendisinden istediği bir hayatın dışında farklı bir hayat benimserse, öyle ki hadisin devamında sanki bunu anlıyoruz. Ve men faraka cemaate, Adem aleyhisselamdan bu yana bütün peygamberlerin, sahabeden bu yana bütün Müslümanların, ama bütün peygamberlerin inananlarıyla birlikte yeryüzünde yaşayan bütün müminlerin bir ve beraberliğinin oluşturduğu bir cemaat vardır. Yeryüzünde herhangi bir kafir Müslüman olunca işte o cemaatin üyesi olmaktadır. Ya da dinden dönen, irtidad eden, İslam'dan vazgeçtim, ben artık yaşamayacağım, yaşanacak bir din değilmiş diyen bu cemaattan çıkmış olmaktadır. Kim ki işte böyle bir cemaatin dışında hayat tarzı arar, kendisine peygamberler ve peygamberlerin ümmetleri olmanın dışında kendine göre örnek bulduğu, yaşanır dediği, olsun dediği farklı bir hayat tarzı geliştirmişse, o adam da ölünce İslam'ın dışında bir hayat tarzı üzere, yani cahiliye hayatı üzere, cahiliye toplumunun yaşantısıyla ölmüş olacaktır. Buna göre iki çeşit hayat programı vardır. Bir, İslam'ın istediği, çemberini ve çerçevesini kitap ve sünnetin beyan ettiği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlerin yaşadıkları ve yaşansın diye örnek olarak ortaya koydukları hayat tarzı, kim ki bunun içinde olursa, orada bulunursa, ayakta veya oturarak düşmüş ya da sürünüyor vaziyette neye gücü yetiyorsa, bazen öyle, bazen öyle de olsa, hayır yine de ben bu hayat tarzının müminiyim, müntesibiyim, içindeyim, oradayım diyorsa, o her şeye rağmen tüm günahları, hata, kusur ve kabahatlarıyla Müslümanca yaşantının insanıdır. Öyle yaşar ve ölünce Müslümanca ölür. Ama kim de onun dışında bir hayat, yani Rabbi Allah olmayan, ilahı Allah olmayan, peygamberi Allah'ın peygamberleri olmayan, yol göstericisi peygamberlerden başka, Allah'ın kitabından başka bir program olan bir hayat tarzının insanı olursa, ki buna İslam cahiliye der, yani Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini bilmeyen insanların yolu, peygamber ve kitaptan haberi olmayan cahil insanların yolu demektir. Cahillik budur. İşte öyle bir yol bulan insan da o yolda giderken ölünce elbette cahiliye üzere ölmüş, yani İslam'ın dışında ölmüş olur. Allah korusun. Bakın hayatınıza. Yemeniz, içmenizde, giyim kuşanınızda ya da okumanız, yazmanızda, zevkiniz ve safanızda, yani hayat programınızın her bir biriminde kuralı kim koyuyor, hangi dairenin içindesiniz? Ama canım ben Müslümanım, bak sabah namazında kılıyorum işte. Ben daha başkalarını da duydum. Ben de Müslümanım, kızım okulun dini musiki korosunda diyordu birisi. Yani bu onun Müslümanlığına işaretmiş, öyle anlatıyor. Evet, sen Müslümansın. Mesela kişinin kendi kızıyla evlenmesine kesinlikle karşısın değil mi? Bak, ben seninkinden daha iyisini buldum. Dahası hatta sen hiç içki içmedin. Öteki hep cumayı tam kıldı. Bir başkası aman haram mı dedin? Yere düşen bir lokma mı? Çalıntı mı, hırsızlık mı? Kesinlikle dönüp bakmadın bile değil mi? Evet, bunlar güzel. Ama İslam hayatın tümünde Müslümanın Müslüman olmasını isterdi ya. Hani kimilerinde realist, kimi bölümlerde rasyonalist, hayatın kimi bölümlerinde feminist, kimilerinde materyalist ya da kapitalist yaşayan insanlar, ben Müslümanım ama kapital önemli, para önemli, mal önemli, madde önemli, akıl önemli ya da gerçekler peşinde ya da kadın peşinde olmak gibi farklı farklı başka sistemlerin de ben arada bir güdümünde olur, onlara kul köle olurum diyorsa insan, o zaman kendisine başka bir yol aramış olmaz mı dersiniz? Tekrar okuyorum. Men neza'a yedehu minet ta'ati lem yekun lehu yevmel kıyameti hüccetun ve men faraqal cemaate mate miteten cahiliyeten. Allah'a ve Allah'ın emredip yükümlü kıldıklarına itaatten yüz çevirerek sırtını dönen kimse, kıyamet gününde kendini aklayacak bir delil bulamayacaktır. İslam toplumundan ayrılarak farklı bir yol tutturan ise, İslam öncesi cahiliye toplumu yaşantısıyla ölmüş olur. 911. Men nezelet bihi hacetun fe enzeleha bin nasi lem tüsedde faqatuhu ve in enzeleha billahi evşekallahu lehu bil gina imma zuhrin acilin imma ginen acilin. Kendisine yoksulluk uğrayan kimse bunu insanlara götürür ve onlardan çözüm isterse, insanlar arasında durumunu düzeltecek kimse de bulamaz. Eğer çözümünü Allah'tan bekler, durumunu ona arz ederse, Allah onun için bir zenginlik oluşturuverir. Artık bu zenginlik ya belli bir süre sonra ya da hemen verilir. Aleyhissalatü vesselam der ki, bir ihtiyacınız mı var? Bunu eğer insanlara arz ederseniz bilin ki onlar için de sizin bu ihtiyacınızı giderecek insanlar da muhtaçtır zaten. Yok yok, ben iyi biliyorum, benim ihtiyacım olan para kadar o adamda tonlarca var deme. Sana verecek parası yoktur. Bilir misiniz? Fakirler çeşit çeşit. Adam lüks ve israf adına o kadar çok imkan sahibidir ki, bunu sen de ben de biliyorum, ama mesela hayır ve hasenat adına adamda nasip yok, beş kuruş yok adamda. Evine bir meal alacak, çocuğuna bir hadis kitabı bulacak hali yok adamın. Parası yok gerçekten, ben inanıyorum. Olsaydı alırdı zaten. Hatta bazılarını bilirim. Evde meal mi? Okunacak bir meal olsaydı okurdu adam. Ama okunacak meal yok da, hani dolapta saklanacak cinsten varmıştır. Onun için benim hediye etmemi bekler. Ben verince sevabı benim de olsun diye okuyan dostlarım vardır. Severim onları, daha iyi olsunlar. Bir ihtiyacını insanlara arz eden kişi, insanların o ihtiyacını karşılayacağını zannetmesin. Çünkü onlar da muhtaç. Peki ne yapalım? Konuyu Allah'a arz edelim. İhtiyacımızı Allah'a açalım. Çözümünü Allah'tan bekleyelim. Evet, Allah mutlaka bizi o konuda İhtiyacımızı giderme makamında imtihan edecektir. Ama Allah'ın böyle dediği ihtiyacı karşılama imkan ortamı ya hemen gerçekleşir ya belli bir süre sonra. İyi de bizim istediğimiz zaman o ihtiyacın giderilmesinin bize cennet kazandıracağını kim iddia edebilir? Allah-u Teala dualarımızı da öyle kabul etmiyor mu? Ya hemen kabul eder ya bir süre sonra. Bizim yalvarmamız arttıkça ya da o yalvarma ortamında, dua ortamında bulundukça o bizim hayrımızadır da ondan, ya da ahirete intikal eder duanın kabulü, ya bir günahın silinmesi ya bir sevabın artması şeklinde tecelli eder. Olsun, hangi birini seçiyorsa Allah bizim adımıza, o bizim adımıza kıyaslanmaz bile bizim seçtiğimizle, elbette o bizim adımıza daha hayırlıdır. Bir başka hadisi şerifinde aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. İmam Nevevi 40 hadisi almıştı onu. اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ Bir şey mi isteyeceksin? Allah'tan iste. Bir ihtiyacın mı var? Allah'a arz et. Çünkü bütün bir insanlık, bütün bir varlık dünyası birleşse Allah'ın sana takdir ettiğinin dışında fayda veremeyeceği gibi zarar da veremez. Tekrar okuyorum. مَنْ نَزَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَاِنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنَى اِمَّا ذُخْرٍ اَجِلٍ اِمَّا غِنًا اَجِلٍ Kendisine yoksulluk uğrayan kimse bunu insanlara götürür ve onlardan çözüm isterse insanlar arasında durumunu düzeltecek kimse bulamaz. Eğer çözümünü Allah'tan bekler, durumunu ona arz ederse Allah onun için bir zenginlik oluşturuverir. Artık bu zenginlik ya belli bir süre sonra ya da hemen verilir. 912. Men nezele ala kavmin fela yasumenne tatavvuan illa biiznihim. Bir aileye misafir olan kimse onların izni olmadan nafile oruç tutmasın. Bunun oruçluyken ziyaret mi etmesin yoksa orada misafirken oruca mı başlamasın şeklinde yorumunu bilmiyorum. Ama anlaşılan o ki nafile bir oruç varsa kişinin o gün üzerinde eğer o haliyle bir yere ziyarete gidiyorsa birilerine misafir oluyorsa ve o insanlar da o kimse adına izzet ve ikram hazırlığında bulunmuşlarsa onun onlara ikram olsun diye onların ikramını kabul etmesi de sevaptır ve nafile orucunu bozması gerekir. Sonra kaza etsin. Ama eğer izin alıyorsa, böyle böyle durumdayım, sizden dolayı değil, yemeğinizi yememek için, ikramınızı reddetmek için değil ama başlamış bulunmuştum, sonra da size misafir oldum, kabul ederseniz orucuma devam edeyim ya da eğer izin verirseniz, yarın da oruç tutmak istiyorum. Ben müsaadeniz olursa oruca devam etmek istiyorum der ve izin alırsa oruç tutsun. Değilse ev sahibinin misafirine hayır. Sen benim evimde misafir olduğun sürece ya bir gün ya da öğrenmiştik. 3 gün artık oruç tutmayacaksın. Beni sana ikram ve hizmet sevabından mahrum etmeyeceksin derse bu da onun hakkıdır. İzin verilmeli. Ama vermese de tutulmamalıdır. Tekrar okuyorum. Men nezel ala kavmin fela yasumenne tatavvuan illa biiznihim. Bir aileye misafir olan kimse onların izni olmadan nafile oruç tutmasın. 913. Men nasara ahahu bi zahril gaybi ve huve yastati'u nasrahu nasarahullahu fid dünya vel ahira. Allahu Ekber. Bir dostunun yani Müslüman kardeşinin gıyabında yardım etmeye gücü yettiği konularda arkasından yardımda bulunup onu destekleyen kimseye Allah dünya ve ahirette yardım eder. Tabi hayat mı onu gerektirdi? Ortam mı değişti? Aklımızda çelişkiler mi buluştu bilmiyorum. Ama kim kime hangi konuda nasıl yardım edeceğini bilmiyoruz. Benim bildiğim yardım özü itibariyle kişinin cennete gitmesi, cehennemden uzaklaştırılması konusunda yapılan her türlü yardımdır. İbadetine ve itaatına teşvik, isyanına engel olan yardımlar. O adam istediği kadar istesin, ne fark eder? Ben onu bir Müslüman kardeşim biliyorsam, dostum biliyorum ve onun cennetini istiyorsam, o istemese de onun adına hayır istemek, yani onun cennete gitmesinin kolaylaşması, cehennemden uzaklaşmasının gerçekleşmesi adına ben ona yardım etmek zorundayım. İşte o yokken bile gücüm yetti ve ona yardım ettim mi Allah da dünya ve ahirette bana yardım edecek. Ne dersiniz? Ey Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu iddia eden Müslümanlar, kaybında, gıyabında Müslüman kardeşinize yardım edin. Oğluyla ilgilenin, kızıyla ilgilenin, duymasın isterse malının, mülkünün helal, hareket ve tarzının itaat olması için uğraşın, kafası ve gönlünün vahye teslim olması için gayret edin. O anlamasın isterse, o bilmesin isterse hep onu cehennemden korumaya ve kurtarmaya, cennette olması için uğraşmaya çalışın. Allah da dünya ve ahirette size yardım edecektir. Bir başka hadiste bunun kuralını şöyle öğrenmiştik. Vallahu fi avnil abdi ma kanel abdu fi avni ahi. Eğer sen Müslüman kardeşinin yardımında olursan Allah da sana yardım eder. Ama orada Müslüman kardeşin yardımında olmanın programını Aleyhissalatü vesselam şöyle beyan ediyordu. Allah'ın dinini öğrenmeye yola çıkacaksın. Kur'an ve sünneti öğrenmeden yardımın ne olduğunu, ihtiyacın ne olduğunu bilemezsin. Allah'ın dinini öğrenmenin yolu da Allah'ın evlerinden bir evde, bir mescit ya da yeryüzü mescit bir yerde toplanacaksın. Allah'ın kitabını, Resul'ün sünnetini okuyacaksın. Okuduğun bölümü, eğitimini yapacaksın aranda. İşte o zaman Allah sana rahmet indirecektir. Merhamete nail olacaksın. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin korkusu kalmayacaktır. Ve senin etrafını, sizin etrafınızı çepeçevre melekler kuşatacak ve Allah yanındakilere sizden söz edecektir. Tekrar okuyorum. Men nasara akahu bi zahril gaybi ve huve yastati'u nasrahu nasrahullahu fid dünya vel ahira. Dostunun yani Müslüman kardeşinin gıyabında yardım etmeye gücü yettiği konularda arkasından yardımda bulunup onu destekleyen kimseye Allah dünya ve ahirette yardım eder. 914. Men nazara fi kitabi ahihi bi gayri iznihi fekeennema yanzurun nar. Estağfirullah. Arkadaşının mektubuna, yazılarına izinsiz bakan kimse aynen ateşe bakmış olur. Adam mektup yazıyor ya da kendisine özel yazı yazıyor. Birisi de hani biraz garip ifade olmasın dikizliyor onu. Ne yazdı? Gözünün ucuyla kenardan bakmaya çalışıyor. Yani izinsiz. Aynen ateşe bakmış gibi olur. Ateşte bakacaktır o adam, yasaktır. Öyle anlatılır. Adam yazmaya başlamış. Hani eskiden mektuplar çokça yazılırdı ya. Birisi de gelmiş başında dikilmiş. Onun yazdıklarına bakıyor. Canı sıkılmış. Şöyle biraz nefes almış. Arkasına yaslanmış. Adam hiç oralı değil. Bırakmıyor bakmayı. Sonra başlamış yazmaya. Demiş arkadaş daha çok yazacaklarım vardı ama edepsizin biri başıma dikildi. Başladı okumaya, ben de burada kesiyorum. Demeden daha başlamış adam bağırmaya. Senin mektubunu okuyan mı var? Sana bakan mı var? Ne öyle ediyorsun? Ne dedim de demiş. Nerede gördün ya okuduğunu? Nerede gördün ya benim öyle yazdığımı demiş adam. Yani mektupta bir mahremiyet vardır. Emanet olarak birine gönderilmek üzere verilirse de o kişi bakmayacaktır. Yazarken gören bakmayacaktır. Okurken duyan bakmayacaktır. Yani istenmiyorsa ama izinsiz olarak bakmayacaktır değilse, gel bak şöyle yazdım ama ben böyle ifade kullandım ya da ben şöyle dedim, uygun mu değil mi diye adama göstermişsen zaten bakacaktır elbette. Men nazara fi kitabi ahihi, kardeşinin yazısına bi gayri iznihi, onun izni olmadan bakan. Yazmıştı, kenara koymuştu, fark ettin, o çıkar çıkmaz hemen bir göz attın, bakıverdin, yapma. Peki ama niyetinin bozuk olduğunu zannettiğin birisinden böyle bir mektup eylemi gördün. Yani konuşuyordu, birini anlatıyordu, güzel niyetler taşımıyordu, babasına karşı İslam'ın istemediği bir tarz geliştirmişti. Fark ettin, yazı yazıyordu. Babasına olduğunu fark ettin, onun engellenilmesi gerekiyordu. Bildin, biriyle istişare ettin, onu ele geçirmek istedin mektubu. Tamam, galiba mazeretini Allah kabul etsin. Ya da baktın ki hanımını boşamak, yuvayı dağıtmak, çocuğunu veya çevresini tarumar etmek için adam şeytana uyduğu bir dönemde, kendine hakim olmadığı ya da hakimiyetini kaybettiği bir dönemde yazı yazmış. Onu ortaya çıkarıp yok etmeye çalışacaksın. Bunlar arizi durumlar. Ama hayatın kendi normal gidişatında yazılan şeylere müdahale etmeye hakkımız yok. O zaman sanki feke ennema yanzurunnar. Sanki o adam bu hareketiyle cehennem ateşine bakmış gibi olacaktır. Eskiden kağıtlar ve mektup ya da kitaplar ve yazılar. Peki ya şimdi adamın telefonundaki mesajlarına bakmak, hatta rehberine bakmak ya da masasına oturttu sizi, çekmecesine bakmak, dolabına bakmak, misafir olarak aldı bir odasına, salonuna sizi, oradaki kapalı dolaplara ya da açılmaması gerektiğine inandığınız, görünüşte öyle olan kapatılmış hatta örtülerin altına bakmak, buna benzer mi dersiniz? Ya benzerse diye sakınmak elbette güzel olacaktır. Ama açıkta, apaçıkta, yani mesela hatta camı çerçevesi bile olmayan bir kitaplığındaki kitaplarına şöyle bir göz atmak, hatta ismini, yazarını, hatta içini şöyle karıştırmak galiba izin verilmiş olacak, ama onun dışında bakmaya imkanımız olmayacaktır. Tekrar okuyorum. Men nazara fi kitabi ahihi bi gayri iznihi fekennema yanzurun nar. Arkadaşının mektubuna, yazılarına izinsiz bakan kimse aynen ateşe bakmış olur. Velhamdülillahi rabbil alemin.